بالعلم أخي فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Dün dördüncü sefer mi gelmiştik? Değil mi? Hı? İkinci hükümdeyiz değil mi? Hayır. Diyor ki ikinci hüküm, temezhep mutlak müştehit hariç her Müslüman için gereklidir. Tamam, o zaman şimdi yani mezhep sahibi kimdir, mezhep ehli kimdir bunu anladık. Tamam. Bunda yani tabirler nedir? Birincisi İşte müştehittir veyahut da müştehit değildir. Esas itibariyle tamamen İslam halkını birincisi böyle bir taksim ediyoruz. Diyoruz ki bir Müslüman ya müştehittir ya müştehit değildir. Tamam, müştehit olmayan birincisi bir ami, müştehit değildir birincisi. Ami müştehit olmadığından ötürü neyle yani onun mükellef olduğu nedir? Müştehit olanlara sual etmek. Sonra müştehit ondan gayrı aslen yani amiden gayrısı nedir? Müştehittir. Tamam, müştehittir. Genel bir sınıf olarak. Ha, bu iki sınıf arasında da bir ara tabaka var. Onlar da ilim talebeleri. Tamam, ilim talebeleri bir ilim talebesi seviyesine göre ya ami yani halk tabakasına daha yakındır veyahut da müştehit tabakasına yakındır. Tamam, ikisi arasında olan ilmi seviyesine göre. Ha, bu müştehit tabakası, bu da yine kendi içerisinde nasıl ayırabiliriz? Birincisi mutlak müştehittir. Mutlak müştehittir. Yani kendisinde bir içtihat melekesi var. Bu içtihat melekesiyle ne diyebiliyor? Bizzat kendisi Kur'an ve sünnetten istinbatta bulunabiliyor. İstidlalde bulunabiliyor. Böyle bir melekesi var. Ancak bunda da yine bu sınıfı yine ikiye ayırıyoruz. Diyoruz ki birincisi mutlak müştehit müstakildir. Yani o öyle bir melekeye sahip ki istiklal halindedir. Tamam, bu kendisi kimseye muhtaç olmadan, kimsenin usulüne, kimsenin fetvalarına, görüşlerine, kimsenin irşadına muhtaç olmadan kendisi, bizzat kendisi Kur'an ve sünnete yönelip Kur'an ve sünnetten istinbatta istidlal, onunla istidlal edebiliyor, yapabiliyor. Buna müstakil mutlak müştehit diyoruz. Bir de muntesip olan var. Muntesip, onda da o mutlak içtihat melekesi var. Lakin yine bir intisabı var. Başka bir müştehide intisabı var. Yani imamına bir intisabı var. Bu intisabı ya asli itibariyledir. Aslen kendisi müstakildir ama aslını koruduğu için veyahut da işte hani başka sebepler de olabilir. İşte zamanın şartları gibi. Tamam, işte artık İslam ümmetine mesela işte özellikle 4. asırdan sonra hakim gelen hal nedir? Artık 4 mezhep her yere yayılmış ve sen o 4 mezhepten birisinde intisap etme mecburiyetindesin yani. Tamam, yani öyle. Vaziyet bu. Eğer sen bunun dışına çıkarsan o zaman artık yani adeta bidatçı, muhalif, cemaat dışına çıkmış birisi olarak yani mezhepsiz. Nasıl bugün mezhepsiz? Yani bu bir yani bir met ifadesi değil. Zem ifadesi. Sana adeta yani hakaret, sana küfür ediyor mezhepsiz diyerek. Yani öyle bir hale gelmiş. Bundan ötürü de mesela yani şeye mezhebe intisaplar bu manada devam etmiş. Velev ki müstakil olsa da. Tam bu bir. İkincisi veyahut da ama yani fiilen muntesiptir. Yani evet, içtihat bir mutlak bir içtihat şeysi var. Ehliyeti var, melekesi var. Lakin mezhebi muntesiptir. İmamın yani usulünden gider. İmamın usulüne gider. Ama duruma göre yani içtihatlarla yapar. Ya bu yani bu müstakil ve muntesip mutlak müştehit. Sonra ikinci derecede kim geliyor? Mukayyet müştehit. Tamam, mukayyet. Yani mukayyet derken neyle mukayyet? Mezheple mukayyet. Yani mezhebin içerisinde müştehittir. Tamam, mezhep içerisinde müştehittir. Ne demek ki? Mezhebin usulünü biliyor. Yani imamının yani usulünü bildiği için o usul üzerinde içtihat ediyor. Tamam, o usul üzerinden içtihat ediyor. Bu genelde yani şeyin usulün dışına çıkmayacaktır. İşte burada kimisi usulünden çıkmışsa onu artık istiklale yani müstakil yani içtihada nispet ederler. Kimisi yine yani mukayyet addederler ama işte şeye yani içtihat ehliyeti daha güçlü birisi olarak. Ama bunda yani mezhep dahili mukayyet müştehit olarak addedebiliriz. Bunlar başka bir tabirle kimler? Mezhepte mukayyet müştehit ve hatta başka bir tabirle tahric ehli yani. Tamam. Tahric ehli. Yani bunlar imamın usulünden içtihad ediyorlar veyahut da imamdan gelmiş olan fetvalara naslardan mahreçleri belirleyerek onlara kıyasen ya da onları işte vakalarındaki hallere naklederek, hamlederek yani yeni fetvalara varıyorlar. Tahric ediyorlar yani. İmamların sözlerini tahric ediyorlar. Sonra bunun altındaki derece nedir? Mezhep içerisinde tercih ehli ulema. Bu da yeni bir içtihat seviyesidir. Ama buradaki içtihat daha düşük bir içtihat. Çünkü ne diyor? Yani sabit olan nasıl yani imamdan gelmiş olan sözleri olduğu gibi taklit eder. Nasıl? Yani bir mesele kendisine sorulduğu zaman eğer imamından bu bahiste bir fetva, bir nas varsa onunla fetva verir. Yani onu taklit eder. Ama eğer nasından, imamından bir nas gelmemişse o zaman nedir? Nas gelmemişse o zaman imamın yani şimdi burada hani tahric ehli tam imamın sözünden tahriçte bulunmuş olan o tahriç ehlinin görüşleri arasında tercihe gider. Yani onun içtihadı buna elverişli. İçtihat melekesi ehliyeti. Tam kendisi tahriçte tahriç edemiyor. Lakin o tahriç ehlinin işte tahriç ehlinin ortaya koyduğu o görüşler, şimdi mezhep içerisi görüşler, işte mezhepteki vecihler bunlar arasında tercihe gidebiliyor. Tamam. Bu zaten artık şeyde de içtihatta da en alt seviye bu oluyor. Tamam, şimdi ikinci hüküm temezhep mutlak müştehit hariç her Müslüman için gereklidir. O zaman burada mutlak müştehit iki sınıfıyla yani müstakil ve müntesip. Onun dışında olan bütün sınıflar için o zaman ne diyor burada? Temezhep yani mezhep edinmek, bir mezhebe intisap veyahut da mezhebe bağlılık nedir? Gereklidir. Bu söz doğru olmasıyla beraber birkaç yönden izaha muhtaçtır. Yani birincisi söz evet doğru lakin ihtiyaca izaha muhtaç. Birincisine buradaki gereklilik şer'an sabit olan bir gereklilik değildir. Birincisi. Yani bu şer'i bir gereklilik değil. Tamam. Şer'an böyle bir gerekliği sen bir mezhebe bağlı olman gerekiyor. Bunu ispat eden bir delil yoktur. Bilakis vaka şartlarını sağladığı bir gerekliliktir. Yani vaka bunu meydana getiren, vakanın meydana getirdiği bir gerekliliktir. Yoksa dinen emredilmiş olan bir gereklilik değil. Tamam. Zira Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vacip kıldıklarının gayrısı vacip değildir. Ve ne Allah Azze ve Celle ve ne Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetten bir kişinin görüşünü mezhep edinmeyi ve onu dinde taklit etmeyi emretmiştir. Tam böyle bir emir dinimizde yoktur. Tamam. Yani bir kişiye bağlanın. Bir kişinin görüşlerinin hepsini alın. Başkasına da teveccüh etmeyin. Tamam. Bu sadece Allah Azze ve Celle bunu kim için emretmiştir? Resulü Aleyhisselatü Vesselam için. Onun dışında hiçbir beşer için böyle bir emir varit olmamıştır. Ancak zamanla usulü ihtilafların çoğalması, tafsilatında genişlemesi, yani bu ihtilafların tafsilatını genişlemesi ve derinleşmesi ve bunun için görüşlerin çoğalması, tabii ihtilaflar çoğalınca, derinleşince ne diyor? Görüşler de çoğalıyor. İhtilaflar artıyor. Vakada gerekli oldu. Aksi takdirde âminin dini karma karışık, ihtilaflarla dolu ve belki her defasında bir önceki ameline zıt veya hatta mütenakiz amellerle dolu olabilir. Bu sebepten dininde fitneye düşebilir. Bunun için bir mezhebe bağlı kalması onun için eslemdir ama şer'an zorunlu değildir. Eslemdir evet, lakin şer'an zorunlu mu? Değil. Tamam, şer'an zorunlu değil. Ama eslemdir. Çünkü şimdi yani bir düşün, bir halktan birisi mesela öyle bir vaka farz etsek, ki böyle bir vaka da yok ama böyle bir vaka farz etsek, yani bir mesela Maliki'den soruyor, ondan sonra bir Hanefi'den soruyor, bir Şafi'den soruyor, bir Hanbeli'den soruyor ve o her bir mezhepte farklı olan bir şey olsa, hükmü olan bir mesele olsa, o zaman her defasında farklı amel edecek. O zaman o diyecek ki yani bu, yani bir böyle yapıyor, bir böyle yapıyor, böyle aynı şey bir farklı. Ne diyecek? Onun için ister istemez bir yerde artık bir fitne sebebine dönüşecek. Ve kendi dininde artık fitne düşecek. Ama bir mesele bağlı kalırsa o zaman yani orada bir bütünlük, bir intizam var olacak. Dolayısıyla o onun için şüphesiz daha sağlıklı olacak. Daha rahat olacak o kendisi için. Dolayısıyla birincisi o zaman ne? Evet, bir mezhebe bağlılık evet yani gerekli ama bu gereklilik şer'an değil. Tamam, bu gereklilik meydana gelmiş olan hal itibariyle, içinde bulunduğumuz hal böyle bir şey gerektiriyor evet. Bu birinci izah. İkincisi, âmî Müslümanın mezhep edinmesi hakiki değildir. Tamam, şimdi dedik ya başta, mutlak müçtehit hariç her Müslüman için geçerli. Şimdi her Müslüman mutlak müçtehit hariç dedik. O zaman işte bütün bu yani mukayyet müçtehit, işte tahric ehli, tercih ehli, ilim talebesi, ammi, bütün bu sınıf, bu dört sınıf değil mi? Beş sınıf, dört sınıf. Bunların hepsi buna giriyor. Ha şimdi o zaman ammi dedi ki ammi mezhebi olmaz. O zaman nasıl şimdi onun mezhebe bağlılıkla, ona mezhebe bağlı olmayı gerekli görüyorsun? Hem mezhebi yok diyorsun hem de mezhebe bağlanması gerekir diyorsun. Burada bir tenakuz var diyebilir insan. Dolayısıyla burada ikinci izahı getirmiş. Demiş ki ikincisi, ammi Müslümanın mezhep edilmesi hakiki değildir. Yani velev ki o, şimdi dedik ya, onun bir mezhebe bağlı kalması onun için daha sağlıklı. Dolayısıyla şimdi mesela Hanefi'dir mesela. Halktan birisi. Hanefi mezhebine tabi. Hanefi mezhebinin hükümlerini uyguluyor. Dolayısıyla Hanefi'dir. E peki hani mezhebi olmazdı? Dediği zaman kişi. Mezhebi evet, mezhebe intisabı var ama intisabı hakiki değil. Hakiki değil. Ne manada? Çünkü âmi nazar ve istidlal ehlinden değil. Tamam ya, nasıl yani, bak o işte o mezhep ehlini baktık, mezhep ehli nasıl olur? Ya mezhepte mukayyet müçtehittir veyahut da mezhepte tahric ehlidir veyahut da mezhepte tercih ehlidir veyahut da hadi ilim talebesidir. İlim talebesinde bir tür yani bir nazarı, bir istidlali var ama ammi hiç değil. Şimdi nazar ve istidlal ehli, nazar ve istidlali olmayan birisi nasıl mezhep ehli olabilir ki? Çünkü mezhep nedir? Neticeye bak mezhep, yani bak dört tane mezhep var diyor mezhep ehli, mezhep uleması yani. Diyorlar ki dört hak mezhep var. Şimdi o halktan olan Ahmet, hatta Zeyd, neye göre o dört mezhep arasından birisini tercih etti? Hangi nazara göre, hangi istidlale göre? Tercih bir nazar istiyor. Bunu değil de bunu aldı. Neye göre bunu tercih ettin? Hangi delile, hangi ilme binaen bunu tercih ettin? Ona ehil değil ki. O zaman nasıl onu o mezhebe nispet edersin? Yani o ne, o mezhebi tercih ederken bir ilme binayı tercih etmiyor ki. Ki hakikaten mezhep ehli olsun. Tamam, ama evet vakada lazım. Zaten vakada inşallah aşağıda gelecek. Zaten vakada ikinci bir suret de aslında gerçekte yok yani. Çünkü gerçekteki vaka nedir? Her bir Müslüman mezhepli olur. Annesi babasının mezhebi, işte içine bulunduğu toplumun bağlı olduğu mezhep, beldede olan mezhep. Yani zaten vaka itibariyle sen bir mezhebin içerisine yetişiyorsun yani. Ancak ondan belirli bir zaman sonra işte bak bu nazar ve bu istidlal ehliyeti sende oluşmaya başladığında sen o zaman belki bir mezhep değişikliği yapıyorsun. Ama eğer böyle bir mezhep, böyle bir şey hiçbir zaman meydana gelmezse o zaman hep adam ne oluyor ya da kişi ne oluyor? Ailesinden gördüğünü yapıyor yani. Değil mi? Yani ailesi mesela biz bir Türklerde Batı Türkiye'de ne? Hanefi mezhebi, Doğu Türkiye'de Şafii mezhebi. Düşün yani Batı'da doğmuş olan bir Türk ne edecek? Hanefi yetişecek. Eğer hiçbir zaman nazar ve istidlal, yani onda bir nazar ve istidlal meydana gelmeyecekse ilim okuduğundan ötürü, eğer hep ömrü boyunca hep çalışıyor işte vesaire, o zaman ne edecek? Hep Hanefi kalacak yani. Bunun Şafii olması, Maliki olması muhtemel mi? Hayır. Yerhamukallah. Ama eğer bu kişi mesela Hanefi olarak doğdu, yani doğdu, annesi babası Hanefidir, o da ne edecek? Çocuk artık annesinin babasını öğrenecek. O da aynı onlar gibi ibadet edecek. Ya belki medreseye gönderecekler, ilim okumaya başlayacak. Belki belirli bir yaştan sonra artık bir nazarı olacak. Kendisi tefekkür edecek, artık kıyaslayacak, bakacak. Yani bu tercihlere başlayacak. Ha, tercih edince belki diyecek ki ya bana göre hani Hanefi mezhebi sünnetten uzak. Falan falan mezhep sünnete daha yakın. Onu tercih edecek bak. Tamam mı? Dolayısıyla hani mezhep edinmek ancak neyle mümkündür? Nazar ve istidlal ehliyetinin sahibi olmasıyla. Ehliyet derken yani bir tür. Yani bu illa tam manasında değil. Yani bir nevi bir tür bir nazar ve istidlal olması lazım. Değil mi? Ha, dolayısıyla ammi nazar ve istidlal ehlinden değildir. Dolayısıyla mezhebi intisabı da hakiki olmaz elbette. Onun mezhebi yaygın ve herkesçe malum olan meselelerde zaten burada getirmiş. Onun mezhebi nedir? Yani amminin mezhebi nedir? Yaygın ve herkesçe malum olan meselelerde. Yani bunlar hangi meseleler? Zahir meseleler. Tam zahir meselelerde yaşadığı toplulukta ittiba edilen mezheptir. Çünkü zaten bu yani bunu sorgulanan şeyler derken yani Türkiye'de yaşayan bir doğan bir çocuk sonra işte büyüdüğü zaman annesi babası Hanefi. Şimdi o toplum içerisinde bilinen mezhep nedir? Hanefi mezhebidir. Tam Hanefi mezhebi. Dolayısıyla o çocuk da ne edecek? O toplumun mezhebiyle büyüyecek. Dolayısıyla o da Hanefi olacak. Ha şimdi burada bir tercih var mı? Yani bilerek Hanefi mi oldu? Yani bilerek o mezhebi mi edindi? Hayır. Yani o toplumun mezhebi olduğu için o da o toplum içerisinde işte Hanefi mezhebi üzere yetişti. Ona desen ki sen mezhebin nedir diyecek ki ben Hanefiyim. Tabii yoksa bu yani kasıtlı bir tercih değil ki. Veya az ve nadir vaki olan meselelerde fetva veya hüküm sorduğu alim mezhebidir. Tamam çünkü yani her bir konuyla aynı derecede muhatap olmayacak ki. Mesela namaz. Namaz ahkamı onun için lazım gelen abdest vesaire bunları toplum içerisinde annesi babasının öğrenecek. Dolayısıyla o toplumun mezhebinde de Hanefidir. Ama mesela şimdi muayyen bir mesele düştü. Muayyen bir mesele. Birisiyle mesela tüccar mesela bu büyüdü, yetişti işte ticaret yapıyor. Şimdi o ticaret içerisinde o ticaret anında bir ihtilaf düştü diğer tüccarla. Dediler ki bunu içinden çıkamadılar. Dediler bunu hocaya sormamız lazım. Kime gidecekler şimdi? Birkaç ihtimal. Ya en yakın hocaya gidecekler. Veyahut da ikisinin de tanıdığı, itibar ettikleri falan filan hoca var, o iyidir, ona gidelim diyecekler. Değil mi? Yani bir hocaya başvuracaklar bak şimdi. Namaz için hocaya başvuruyorlar mı? Hayır, çünkü zaten toplum bunu toplumdan öğrendikleri bir şey. Tam yaygın işte zahir dediğimiz. Ama şimdi muayyen bir meseleyi onun için bir hocaya başvuracaklar. Peki la o hoca şimdi Hanefi de olabilir, Şafii de olabilir Türkiye'de. Veyahut da Hanbeli, yani Hanbeli hocalar da var artık. Yani Hanbeli de olabilir diyelim. Ha şimdi o hocaya gidecekler, hocaya soracaklar. Diyecekler hocam böyle böyle bir mesele oldu. Hoca da diyecek ki bunun evet bu caizdir, caiz değildir, haram haram değildir vesaire. Kendi mezhebine göre onları hükmedecek. Ha şimdi hocanın hükmü, mesela hoca belki Şafii'dir. Şimdi o halktan birisi bunu ayırt edebilecek mi? Ya bu Şafii mezhebine göre böyle hükmetti ama biz Hanefiyiz, biz yani değil. Ha belki biraz daha şuur seviyesi daha yüksekse bu aminin, ne diyecek mesela hocaya giderken, diyecek hocam Hanefi mezhebine göre bunun hükmü nedir? Mesela diye soracak. Ha, eğer böyle sordu, böyle sorarsa şayet, o zaman hoca da Hanefi mezhebine göre hükmünü belirlemesi, vermesi lazım. Hanefi mezhebini bilmiyorsa diyecek ki kardeş ben Hanefi mezhebinde hükmü bilmiyorum. Ona gidin bir Hanefi, yani bir hocaya gidin. Ama gelip de sanki halk öyle yani halkın azı böyle soracaktır. Halkın çoğu nasıl soracak? Ya hocam böyle böyle bir şey oldu, bunun hükmü nedir? O da bilgisine göre hüküm verecek. Anlaşıldı. Dolayısıyla diyor ki az ve nadir vaki olan meselelerde fetva veya hüküm sorduğu alimin mezhebidir. Mevcut kaviler arasında racih olan budur. Yani bu ihtilaflı mesele ama racih olan budur. İmam İbn-i Kayyım rahimehu şöyle der. Ammi mezhep edinse dahi mezhebi olmaz. Çünkü ancak bir türde olsa nazar ve istidlal sahibi olanın ve seviyesine göre mezhebinde basiret sahibi olan mezhebi olur. Veya o mezhebe göre fer'i meselelerin işlendiği kitaplar okumuştur ve imamının fetvalarını ve görüşlerini biliyordur. Tamam, yani ya birincisi, yani bir türde olsa dediği gibi bir nazar ve istidlal, nazar ve istidlal sahibidir. O zaman mezhep edinme durumu vardır. Veyahut işte bir mezhebe göre, mesela Hanefi mezhebine göre birkaç kitap okumuş. Dolayısıyla şimdi orada yani Hanefi mezhebine göre görüşü az çok biliyor. Tam o Hanefi, işte Ebu Hanife'nin yani usulünden birkaç şeyler kapmış. Tamam, yani az çok yani o mezhebi biliyor az çok. O zaman diyebilirsin bak işte bu mezhep ehli yani. İşte bu mezheptendir diyebilirsin. Ama onun dışında onu bir o mezhebe nispet etmek mümkün olmaz. Böylesin mezhebi olur, böylesinin mezhebi olur diyor. Ama böyle bir ehliyet olmayıp da ben Şafii'yim veya Hanbeli'yim veya başkasıyım, yani başka Malikiyim'de işte ne kaldı? Hanefi'yim. Malikiyim ve Hanefi'yim, evet. Diyen sırf bu sözüyle böyle olmaz. Yani sırf böyle dedi diye Hanefi olmaz yani. Ben Şafii'yim veya Malikiyim veya Hanefi'yim diyen biri söz konusu imama tabi olduğunu, onun yolunu izlediğini iddia ediyor. Bu ise ancak ilimde, marifede ve istidlalde onun yolunu izliyorsa doğru olur. Bak İbn-i Kayyım Rahimullah'ın sözü. Yani bir kişi ben Şafii'yim veya ben Malikiyim, ben Hanefi'yim veyahut da Hanbeli'yim diyen biri söz konusu imama tabi olduğunu, onun yolunu izlediğini iddia ediyor. Öyle dediği zaman. Ben Hanefi'yim dediği zaman ne demek istiyor? Ben Ebu Hanife'nin yolunu izliyorum. Ben Malikiyim, yani ben İmam Malik'in yolunu izliyorum demiş oluyor. En azından böyle iddia ediyor. Ha bu ise ancak ilimde, marifede ve istidlalde onun yolunu izliyorsa o zaman doğrudur. Ama imamın sülukundan, ilminden ve yolundan çokça uzak ve cahil olanın böyle bir iddiası nasıl sahih olur? Dolayısıyla mezhep ehlinden addedilmez. Ammi. Mezhebi olmaz yani. Bazı ulemaya göre amminin muayyen bir mezhebe intisap etmesi sahihtir. Ya cevazen veya vücuben. Yani mezhebe bağlılığı caizdir diyenler var ve mezhebe bağlılığı vaciptir diyenler var. İlki ekserin görüşüdür. Yani mezhebe bağlanması lazım cevazen diyenler var. İkincisi hususen müteahhir usulcülerin görüşleri. Müteahhir usulcüleri yani vaciptir. Bir muayyen bir mezhebe. Yani bunda ayrım gözetmiyorlar. Tam ne olursa olsun bir Müslüman bir mezhebe bağlanması lazım. Ve bu da hususen bir husus dört mezhepten birisi diyorlar. Tamam, bunlar inşallah tartışılacak olan konular gelecek inşallah. Ama racih olan nedir? Âmi'nin mezhebi yoktur. Âmi'nin mezhebi yoktur. Çünkü nazar ve istidlal sahibi değildir. Tamam. Bu ikinci izah. Üçüncü izahta nedir? Mutlak müştehit ve âmi haricinde diğer sınıflar hakiki mezhep ehlidir. İlmi durumlarına göre mezhepte durum sahibi olurlar. Tamam, o zaman mutlak müştehit çünkü onu o mezhep o çünkü içtihad ehlidir. Mutlak içtihad ehli olma sebebiyle mezhebe bağlılığı aslen yoktur. Ve âmi de mezhebi olmaz. Dolayısıyla diğer sınıflar hepsi nedir? Mezhep ehlidir. Yani buna işte kim giriyor? Mukayyet müştehit giriyor. İşte mezhep içerisinde fetva da müştehit yani giriyor. Tercih ehli ve ilim talebesi. Bu üç sınıf bunlar mezhep ehlidir. İlmi durumuna göre mezhepte işte artık yani durum sahibi olur. Mesele, ilim tahsili için beldenin mezhebi zorunlu mudur? Bir ilim talebesi bulunduğu beldede var olan mezhebe göre ilim tahsil etmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu bir soru. Cevabı şer'an değil, lakin vaka budur. Şer'an böyle bir zorunluluğu yok elbette, lakin vaka budur. Çünkü ancak mevcut mezhep vesilesiyle dinini öğrenmesi ve tatbik etmesi mümkündür. Çünkü bir yerden öğrenecek. Değil mi? Yani o talebe nereden ilim öğrenecek? Kendisi ilim öğrenmesi mümkün değildir. Velev ki diyelim kendisi ilim okusa, o zaman ulaşmaya mümkün olan kitaplardan ilim okuyacak. O beldede Hanefi mezhebi mesela, beldenin mezhebi Hanefi ise, o zaman hangi kitaplar orada var olacak? Hanefi mezhebin kitapları var. Yine o kitaplardan yani ilmini okuyacak. Ha şu zamanda desen yani şu zaman internette her tür kitap var yani. Peki hangi kitabı okuyacağını nereden bilecek? Nasıl ayırt edecek? Velev ki yani şeye göre gitse yani iptidai kitaplar en küçük kitaplardır hacmen. Dolayısıyla en küçük kitaplardan başlayayım diyebilirim. Böyle bir ölçüyle hareket etse. O zaman yine o kitabı da telif eden bir mezhep ehli alimdir yani. Tamam, çünkü bizim zamanımızda artık ulemanın mezhepsiz olması yok. Her bir alim muhakkak bir mezhebe intisabı vardır, muhakkak. Dolayısıyla yine bir mezhep üzerinden gidecek. Yani bir talebenin mezhep haricinde ilim edinmesi, ilim talep etmesi mümkün değil. Tamam, mümkün değil. Onun için zaten şer'an değil. Evet, şer'an değil. Lakin vaka budur. Vakamız bu. Biz hadis ehli olmamıza rağmen biz de bak ilmin ilk basamaklarını sen neyle şey diyorsun? Yani mezhep ehli kitaplarıyla, mezhep ehli ulemanın kitaplarından istifade ederek yine ilk basamaklarını atıyorsun. Yani biz işte size hep çok dediğimiz gibi yani biz selefin ilmine halefin ilmi üzerinden ancak ulaşabiliyoruz. Halefin ilmini yani istifade etmezsen en azından. Tam halefin ilminden istifade etmezsen selefin ilmine ulaşamazsın. Böyle yani. Dolayısıyla elbette muhakkak yani bir mezhebe şeysi olacaktır, bağlı olur. Sahabe döneminden bugüne kadar ilim almanın adeti bu olmuştur. Tamam, onu da biliyorsunuz artık. Yani zamanda da işte Kufe beldi, Kufe ehli vardı, Medine ehli vardı yani. Basra ehli vardı, Yemen ehli vardı. Yani her bir belde kendi içerisinde yani ilime bir nazarı vardı. Ona göre talebelerde o beldelerde yetişiyordu. O nazara göre yetişiyordu. Yukarıda geçtiği gibi şer'i delilleri tayin etmek, tertip etmek, mahallinde işletmek ve olmayanı olana kıyas etmek müştehidin işidir. İlim talebesi ise henüz içtihat edevatına sahip değildir. Bunun için beldesinde mevcut mezhep veya mezheplerden birini ittiba etme zorundadır. Zamanıyla ilmi olgunluğu artar ve içtihat melekesi güçlenirse içtihat mertebelerini yükselebilir. Ama ilmin ilk basamakları neden geçer? Taklitten geçer. İlim talebesi ilkin mukallittir. Yavaş yavaş o nazarı, basireti açıldıkça artık ne der? Yavaş yavaş talebede bir içtihat gücü meydana gelmeye başlar. Ama ilkin nedir? Mukallittir. Sonra mesele, ilim talebesi dört mezhepten birine uyma mecburiyetinde midir? İlim talebesi, bak şu anda biz ilim talebesinden bahsediyoruz ha. İlim talebesi dört mezhepten birine uyma mecburiyetinde midir? İlim talebesi dört mezhepten birine uyma zorunluluğunda değildir. Birincisi. Evet, eslemdir. Lakin zorunlu değildir. Bu şüphenin bina ettiği fikir şudur. Ha şimdi yani ilim okurken sen muhakkak dört mezhepten birisine bağlanarak ilim okuman gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Şer'an gerekmiyor. Böyle bir emir sabit değildir. Tamam. Ve işte şer'i delillerle de bunu ispat edemezsin. Yani şer'i de ihtilaf edilmiş, tartışma mesela maslahat gibi. Tamam, nasla sabit değil. Bu konuda ne ayet ne hadis yoktur. Tamam, daha güçlü hani tartışılmış ama yine güçlü olan deliller işte burada sahabenin sözü var mı? Veyahut da icma falan yok bahiste. Veyahut da eski mezhep ulemanın bir fetvası hani ittifak ettikleri bir mesele değil bu mesele. Ama hani daha zayıf olan delillerden mesela maslahat diyebilir miyiz? Maslahaten şer'an vaciptir. Hayır. Maslahaten de şer'an vacip değil. Tamam. Şer'i bir delil dört mezhepten birisine bağlanma mecburiyetini ifade etmiyor. Tamam. Ha evet, eslemdir. Eslemdir evet. Lakin şer'an vacip. Ne yönden eslemdir? Bak bu yani böyle diyenler, yok sen dört mezhepten birine bağlanman lazım, intisap etmen gerekir diyenlerin çünkü şüphesi şudur. Diyorlar ki dört imamın haricinde müştehit imamların mezhepleri zapt edilmemiş ve tetkik edilmemiştir. Yani sadece şimdi sen dediğin gibi sadece dört imam mı var? Diyecekler ki sana evet yani dört imamdan başka imamlar da var. İmam Sevri, İmam işte Evzai, İmam İshak, işte Leys ibn Sa'd vesaire ve diğerler yani. Evet yani bunlar da hepsi mezhep ehli, alimlerdi ve zamanında mezhepleri vardı yani tebaaları var dedik ya başta tarifte. İmam olması lazım. Bunlar imamdı, tabileri vardı yani. Tamam. Ama bak şimdi imam dört imamın haricinde müştehit imamların mezhepleri zapt edilmemiş diyorlar birincisi ve tetkik edilmemiş. Bunun için onlardan nakledilmiş nasların zahirine itibar edemeyiz. Şimdi nakiller var ya yine yani mesela İmam Sevri'nin görüşleri nakledilmiş, İmam Uzay'ın görüşleri nakledilmiş, İmam İshak'ın görüşleri nakledilmiş. Evet. Şimdi o görüşleri aldığımız zaman zahirine itibar edemeyiz diyorlar. Niçin zahirine itibar edemeyiz? Çünkü zahirinden gayrisini kastetmiş olabilirler. Nitekim başka nasların veya talebelerinin sözleriyle asıl nasın zahirinden gayrisini murat etmiş olmaları çok varit olmuştur. Mesela görüyorsun ki yani burada böyle demiş, nasın zahiri mesela bunun caiz olmadığını ifade ediyor. Ama başka bir nasta gelmiş, o nasta da aksini söylemiş. Mesela aynı imam. Aynı imamdan mesela iki rivayet gelmiş. Veyahut da imam böyle demiş ama onun talebeleri, ashabı yani, ondan gayrısını söylemişler mesela. Ha şimdi nasıl çözeceğiz diyorlar bunu. Sadece sözü var. Ama o sözünden gayrısını kastetmiş olma ihtimali de var. Çünkü başka, ya başka bir nas da var veyahut da mesela talebeler başka bir şey de söylemişler veyahut da farklı amel etmişler, farklı bir fetva üzere gitmişler. Şimdi burada bir soru işareti var. Gerçekten yani o imamın, imamdan nakledilmiş olan nas, hani onu taklit edeceğiz ya, ama gerçekten onu kastetmediğine emin değiliz. Peki de diğer dört imamda diyorlar, dört imam çok yani bütün sözleri incelenmiş, bütün yani rivayetleri toplanılmış, işte haklarında talebelerin onu izahları var, nasıl tevcih etmişler. Mesela çok yani tahrir edilmiş yani, tamam mı? Yani mezhebi görüşü çok tahrir edilmiş. Çok tetkik edilmiş, çok incelenmiş. Bütün yönleri izah edilmeye çalışılmış. Dolayısıyla orada imamın sözünden mutmain olabiliyoruz. O söylediği sözün zahirini kast ettiğini yani. Ya emin olabiliyoruz. Ama diğer imamlarda bu aynı derecede emin olamayız. Dolayısıyla dört imamla yetinilmesi lazım. Çünkü diğer imamlar, evet onlar da imamdır. Evet onlar da mezhep sahibi. Kabul ediyoruz. Lakin bize nakledildikleri sözler incelenmiş sözler değil. Tamam. Tahkik edilmiş olan sözler değil. Gerçekten o sözün zahirini mi kastediyor yoksa başkasını mı kastediyor? Emin değiliz. Çünkü vakada bunlar varit. Siz de işte birçok vak görmüşsünüzdür. Bir imamın birbirine zıt 2-3 tane sözü nakledilebiliyor. Tamam. Bak, şimdi hangisini alacağız? Zaten neye göre anlayacağız? Sen bak şimdi o sözler arasında sen tercih etmen gerekiyor. Sen zaten ilim talebesin. Nasıl tercih edeceksin? Ama mezheplerde bak yine içtihat ehli ulema o sözleri incelemişler, tercihe gitmişler, tevcih etmişler, ona hamletmişler vesaire vesaire. Daha kastetine oraya tahrir edilmiş. Anlaşıldı. Dolayısıyla diyor dört imam durum böyle değildir. Çünkü nazar ve istidlalleri mesnet olan usulleri ve fer'i meselelerde görüşleri belirlenmiş ve kendilerinden nakledilen naslarda neyi murat ettikleri tahrir edilmiştir. Dolayısıyla yani biz yani o imamın görüşüne çok hizmet edilmiş yani ulema tarafından. Çok hizmet edilmiş. Her sözü incelenmiş ve neyi kastettiğini ortaya çıkarmaya çalışmış ulema. Dolayısıyla böyle bir mezhep dediğin bu işte diyorlar. O zaman bak böyle dört tane mezhebimiz var. Zamanıyla ulema bunlarda ittifak etmiş. Bu mezhepleri yani incelemişler, genişletmişler, içini doldurmuşlar. Bunlarla yetinmen lazım. Tam temelde yatan yani şüphe bu. Buna bina ediliyor. Bu şüphenin cevabı demiş. Muhakkak ki dört mezhebe ilim ehli çok hizmet etmiştir. Ve dört imamın görüşleri tahrir edilmiştir. Ama bu diğer imamların da sözlerinin yeterince tetkik edilmediğini ve zapt edilmediğini gerektirmez. Evet bu doğru. Lakin diğer imamların sözleri yani tahrir edilmediği kim söylüyor? Bilakis bu ümmetin alimleri Ebu Hanife, Malik, Şafii ve Ahmet Rahim'in görüşlerini naklettikleri gibi İshak, El-Evzai, El-Leys, Thevri ve diğerlerinin Rahimullah'ın görüşlerini de nakletmişlerdir. Tamam. Özellikle fetva ile meşhur olanların ve kendi zamanlarda ittiba edilen mezhepleri olanların sözleri birden çok sahih senetlerle sabit olması. Tamam şimdi evet doğru yani ümmetin uleması dört imamın işte mezheplerinde ittifak edince evet bu mezhepler çok hizmet görmüş. Bu doğru. Lakin bu diğer imamların sözleri tamamıyla ihmal edilmiş manasına gelmiyor ki. Tam o sözler de o sözleri yani imamların mezhep olarak değil ama imamların görüşleri yine muhafaza edilmiş. Tamam. Ve şimdi hususen şu halde olduğu zaman bak yani birden fazla senetle gelirse imamın sözü. Sonra ulema nakillerinde ve istişatlarında çok ve yaygın varit olursa, yani özellikle yani muhakkik ulemaya bakın, muhakkik ulema işte bu imamların sözleriyle istidlalde bulunur. İstişat eder. Tamam mı? Kendi görüşünü destekleyen, yani kendi savunduğu görüşü desteklerken falan falan imam da böyle demiştir. Yahut da işte falan falan imam böyle demiştir, bunun için şöyle şöyle olması lazım. Yani ne diyorlar? O imamın sözünü istişat mahallinde getiriyorlar. O zaman o ne etmiş? Bak o imam, o imamın o sözünü o manada kastettiğini kabul ediyor değil mi? Dolayısıyla bak bunlar şimdi hepsini o imamın o söz ile o zahiri kastettiğini, yani anladığımızı kastettiğini netleştiriyor, güçlendiriyor. Onu kastettiği, kastetmiştir diyebiliriz. Tam birden fazla senetle rivayet edilmiş, işte ulema bunu kendi istidlallerinde, istişatlarında kullanmış ve bazı ulema tarafından tedris ve tetkik edilmiş. Tamam, bazı alimler işte yani bu imamların görüşlerini toplamışlar ve bu görüşlerini de yani incelemeye çalışmışlar. Usuller istihraç edilmiş ve ferleri tespit edilmiş. İmamların evet yani diğer dört imamın usulleri gibi değil ama bu imamların usullerini beyan etmişler, zikretmişler, edilmiş olması bu imamların mezhebinin kendisine nispet edilen olduğunu ispat eder. Tamam. Ya bu durumda o zaman görüyoruz ki ha evet dört mezhep gibi değil. Yani sen bugün mesela İmam Evza'i Rahimullah'ın bir mezhebini toplayan bir kitap bulamazsın. Her ne kadar şu anda böyle çalışmalar olsa da şu anda böyle çalışmalar var. Elhamdülillah. Tamam ama hani bizim normal kitaplara baksan yani İmam Evza'i Rahimullah'ın mezhebini toplamış olan bir kitap yoktur. Tamam. Ama İmam Evza'i Rahimullah'ın hem usulü hem de fer'i yani görüşleri muhtelif kitaplarda mevcuttur. Dolayısıyla o mezhebe ulaşmak daha zor şüphesiz. Çok daha zor. Çünkü sen bir Şafii mezhebinde okumak istediğin zaman Şafii mezhebinde kitap var. Hanefi mezhebinde kitap var mesela. Değişik derecelerde, iptidai seviyede var, işte mutavasit seviyede var. Ondan sonra muntehen seviyesinde var. Tam evet var. Lakin dolayısıyla ondan istifade etmek daha kolay. Daha düzenli şüphesiz. Dolayısıyla ilim talebinde herkes o yolu izliyor. Biz de o yolu izliyoruz. Değil mi? Önce o yoldan giriyoruz. Ondan sonra aslımıza dönmeye çalışıyoruz. Çünkü o daha kolay, daha intizamlı yani. Ama bu diğer imamların mezheplerinde yani tahrir edilmiş veyahut da en azından şöyle diyelim. Yani o imamın sözün, imama nispet edilen sözünün de kast ettiğini olduğunu şüpheye düşülmez. Tamam. Dolayısıyla birincisi böyle bir cevap vermiş. Dolayısıyla dört imamın haricinde diğer imamların da görüşleri içtihada dayanak ve ilim tahsiline kaynak olabilir. Tamam. Evet. Dört mezhebi ulema çok hizmet etmiştir ve bunun için usulü ve fer'i meseleleri dört mezhepten biri üzerinden öğrenmek kolay ve intizamlı olur. Ancak ilim tahsilin dört mezheple tahdid edilmesi ve bu mezheplerden birine ittiba edilmesi şer'i bir zorunluluk değil. Üçüncü hüküm. Âmî'nin mezhebi soru sorduğu âlimin mezhebidir. Âmî olan Müslüman mezhebi çok vaki olan meselelerde anne babasından, belde ehlinden, yani çok vaki olan mesele kastedilen ne? Zahir meseleler yani. Tamam. Anne babasından veyahut da hafidir esasında ama o beldede zahir olmuş. Tamam, yani yaygın hale gelmiş yani. El muhim yani herkesin bildiği yaygın olan meselelerde kimden öğrenir? Anne babasından, belde ehlinden ve çevresinden. Beldesine uyulan mezhebe göre duyduğudur. Ha, duyduğudur yani insanlardan işittiği, duyduğu. O mezhebi odur. Tamam. nadiren vaki olan meselelerde fetva sorduğu alimin fetvasıdır ve mahkemelik işlerde kadının hükmüdür. Âmin'in mezhebi budur. Yani Âmin'in mezhebi, soru sorduğu alimin mezhebi derken o tecavüzen yani. Onun içini doldurduğumuz zaman, bu ifadeyi doldurduğumuz zaman ne manada kastediliyor yani? Yani Âmin'in mezhebi, soru sorduğu alimin mezhebi de derken kastettiğimiz aslen ne? Yani bir, eğer yaygın meselelerdeyse zaten alime sormuyor ki. Değil mi? Yani beldede hangi mezhep varsa o mezhebe göre amel ediyor. Normal bir vaka bu. Ama nadir bir şey düştüğü zaman o zaman gidip hocaya soruyor. Ha, orada o hocanın mezhebi neyse o da ona göre fetva veriyor. Ona göre de o alemin mezhebi ne? Mezhebinden olmuş oluyor. Tamam, hüküm bu. Mesele, âmi muayyen bir mezhebe intisap etmesi gerekir mi? Tam halktan birisi muayyen bir mezhebe intisap etmesi gerekir mi? Yukarıda denildiği gibi âminin muayyen bir mezhebe intisabı aslen sahih değil. Bilakis beldesinde var olan veya içine bulunduğu toplumun bağlı olduğu mezhebi taklit eder. Nadiren vaki olan hususi fetvaya veya hükme muhtaç olan meselelerde âminin üzerine gerekli olan Kur'an ve sünnete ittibası, takvası ve samimiyetiyle ilahi iradeye isabet edebilecek alimden sormak için mümkün olduğu kadar uğraşması ve böyle zannettiğinden fetva sormasıdır. Mükellef olduğu budur. Sonra burada İmam İbn Abdülbar Rahimullah'ın camiasından bir nakil olması lazım ama kitabı da getirmedim. Dolayısıyla o nakili okuyamayacağız. Yani bunu destekleyen mahiyetli bir nakil. Mesele, âmi dört mezhepten birini taklit etmek zorunda mıdır? Tamam, mezhebe intisabı zorunlu değil dedik birincisi. Pekala, dört mezhepten birini taklit etme mecburiyetine midir? Daha evvel geçtiği gibi âminin herhangi bir mezhebe intisabı sahih değildir. Pekala, bir mezhebe bağlı kalıp onu her daim taklit etmesi caiz mi? Elbette hayır. Zira neye göre mezhepler arasında muayyen bir mezhebi tercih edip taklit ediyor? Ve neye göre tercih ettiği mezhebin görüşünü, diğer mezhebin görüşünü taklit etmeye daha uygun görüyor? Tamam. Yani bir mezhepte her daim bir mezhebi taklit etmesi. Mesela farz edelim. Hep yani işte bugün yaygın olduğu gibi Hanefi. Ve Hanefi mezhebi tamam. Hanefi mezhebini tercih ama neye göre dediğin zaman hak mezhep kaçtır? Diyor ki 4. Tam neye binaen, neye göre Hanefi mezhebini diğer 3 mezhebe tercih ettin? Tam neye binaen? Dese ki çünkü yani Hanefi mezhebi yani şey mezhep yani hükmü bilen mezhep, en alim mezhep. Diğer mezheplerin hak olduğunu kabul ediyor musun? Evet. Olabilir ki yani o mezhepler bu konuda isabet etmiştir hakkı, senin mezhebin isabet etmemiştir. Net, yani kesin söyleyebilir misin ki her bir meselede bir mezhebim hakkı isabet ediyor? Diyemez. Deme mesela derse o zaman bu haram olan taassuba girer. Ve sözüne de ters düşmüş olursun. Dört mezhebi de hak mezhep kabul ediyorsun. Yani ne demek hak mezhep? Yani dört mezhepte hak üzere mezhep. O zaman senin mezhebin nasıl doğruya isabet etme ihtimali varsa işte Maliki mezhebinde doğru isabet etme var mı, ihtimali var mı? Var. Neye binaen sen Hanefi'sinde Maliki değilsin? Neye göre tercih ettin? O zaman nasıl yani onu her daim bir mezhepte bir mezhebe bağlı olmasını yani ona yani onun için caiz görürsün? Bir. İkincisi, neye göre tercih ettiği mezhebin görüşünü, diğer mezhebin görüşünü taklit etmeye daha uygun görüyor. Yani mezhebi mezhepler arası tercih etmesi ve mezhep içerisinde o görüşü, o mezhebin görüşünü neye binaen tercih ediyorsun? Ya bu bir ilme dayanması lazım ama o ilim ammide yoktur. İbn-i Kayyım Rahimullah şöyle diyor. Hiç kimse ümmetten bir kişinin mezhebine uyması, onun bütün görüşlerini alması ve ondan başka herkesin görüşünü terk etmesi lazım gelmez. Bu ümmette ortaya çıkan çirkin bir bidattır. İmamlardan kimse bunu söylememiştir. Bundan daha çirkini alimlerden bir alimin mezhebine iltizam edilmesi gerekir sözüdür. Ve bu sözden daha da çirkini dört mezhepten birine iltizam edilmesi gerekir sözüdür. Bu ne acayip bir iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının, sahabesinin mezhepleri öldü, tabiinin mezhepleri öldü, tebe-i tabiinin ve diğer imamların mezhepleri öldü. Hepsi atıl oldular ve tüm ümmetin fakihleri arasında sadece 4 kişinin mezhepleri hak olarak baki kaldı. İmamlardan biri olsun böyle bir şey söylemiş mi veya buna çağırmış mı veya sözü buna delalet ediyor mu? Buna ne işaret ediyor? Zaten bunu tasrih de ediyor. Yani ilk asırlarda bu noktada icma var. Tam yani bir Müslümanın bir imama odaklanıp her daim sadece onun görüşüne göre amel etmesi. Tam bu şer'i zaten icmaen caiz değil. Allah ve Resulü'nün sahabeye, tabiine ve tebe-i tabiine emrettiğini sonrakileri de emretmiştir. Emir aynıdır ve değişmez. Değişen kudret, acizlik, zaman, mekan ve hal itibariyle emrin keyfiyeti ve durumudur. Yani aslen hüküm değişir mi? Hüküm değişmez. Tam Allah Azze ve Celle sahabeye neyi emrettiyse aynı emirle de biz muhatap mıyız? Biz de muhatabız. Sahabeye Mekke'de neyi emretmişse aynı şekilde Kufe'deki de aynı emirle muhataptır. Tam hüküm değişmez, emir değişmez yani. O değişken olan o değil, o sabit, o Allah'ın azrının hükmüdür. Ama değişen nedir? Değişen nedir? Fetva değişir. Yani ne manada? İşte o hükmün vakıya indirgenmesi, o değişkendir. Çünkü hüküm sen şimdi ya acizsin ya aciz değilsin mesela. Veyahut da senin yani zamana göre mesela o hükmün yani tatbiki değişmiştir. Mesela. Bölge örfüne göre değişkendir. Mesela. Allah Azze ve Celle kadınları örtülmeyi emretmiş mi? Emretmiş. Bu emirde bir değişiklik mümkün müdür? Hayır, mümkün değil. Ama beldeden beldeye farklı örtünüyor kadınlar. Evet bak, değişkenlik var orada. Mesela. Dolayısıyla yani bu hükümlerde bir değişkenlik olmaz. Amiye temesebi vacip görenler iddialarını bazı delillerle destekliyorlar. Gerçek şu ki bu delilin arasında iki güçlü delil vardır. Evet. Tamam. Yani mezhebe bağlı olması lazım diyenlerin delil elbette deliller getiriyorlar. Ama bu deliller yani güçlü deliller değil ama ikisi güçlüdür. Birincisi nedir? Diyorlar ki âmi bir mezhebe bağlı kalması lazım ki hevasına uyarak mezheplerdeki ruhsatları kendine mezhep edinmesin. Cevazları bazı mezheplerden alıp yasakları bazı mezheplere göre terk etmesin. Tamam. Şüphesiz bu durum onun dinini ifsad eder ve ona dünyevi uhrevi zarar verir. Doğru mu? Doğru. İkincisi, mezhebe bağlılık insanların ibadet, muamelet ve muaşeretlerini zapt eder ve düzene sokar. Ama bu alimin görüşüne göre amel ederse ihtilaflı, zıt ve belki mutenakiz amelleri olacak. Bu durum onu fitneye düşürebilir ve dinini ifsad edebilir. Doğru mu? Doğru. Yani önüne sürdükleri şüpheler bunlar makbul. Ha, bu şüphelere şöyle cevap vermek mümkündür demiş. Bir, bahsedilen durum ilk asırlarda da mevcuttu. Yani bu sadece bize has bir durum mu? Hayır, bu ilk dönemlerde de vardı. İlk dönemlerde de yani bu iki gerekçe ilk dönemlerde de var. Ama ne sahabe, ne tabiin, ne tebe tabiin ve ne de onlardan sonra meşhur imamlar. İmamlar döneminde de hiç yani insanları muayyen bir mezhebe bağlılığa ilzam etmemişlerdir. Tamam, hiçbirisi dememiştir. Bak durum böyle böyle. Eğer biz insanları yani bir mezhebe, bir alimin görüşlerine bağlamazsak o zaman ruhsatlara sarılacaklar. Ruhsatlara yani mezhep edinecekler. Bir ondan alacaklar. Dolayısıyla ibadetler birbirine karışacak. Bunu engellemek için biz onları dememiz lazım ki falan yani artık siz hangi beldedesiniz onun mezhebine uymanız gerekir şer'an dememiş ya. O zaman yani aynı illet var ama hükümde aynı değiller. O zaman bu neyi gösteriyor? Bu illet bu hükmü gerektirmiyor şer'an. Bir. İkincisi, ilk asıllarda her meselede tek bir kişiyle yetinmenin ve ona bağlı kalmanın gerekliliği bir imamdan dahi olsun sabit olmamıştır. Yani bu hiçbir imam dememiş yani. Bunun için İbn Hazm, İbn Teymiye ve İbn Kayyim rahimehullah her daim bir müftünün görüşlerine bağlı kalmanın caiz olmayışında ilk asılların icmasını nakletmişler. O zaman bu icmaya da muhalif bir söz oluyor. Üçüncüsü, Müslümanları dört mezhebe ilzam etmenin şer'i bir delili yoktur. Bu da yine bir cevap. Dördüncü cevap nedir? Müslümanın heva ve heveslerine göre fetva aramadığı ve mezheplerin ruhsatlarını mezhep edinmediği sürece mezhepsizlik sebebiyle dininde fesada düşmesi gerçeklerden uzaktır. Bu da vaki bir cevap yani. Tamam, yani eğer bir Müslüman heva heveslerine göre fetva aramıyorsa zaten ve ruhsatları da kendisi mezhep edinmemişse, bilakis yani işte Rabbine kulluk eden bir Müslüman, evet çok bilinçli, şuurlu değil, ilim sahibi değil ama Rabbine kulluk ediyor. Eğer böyleyse o zaman bu dininde fesada düşmesi de gerçekten uzak bir, tamam, gerçeklerden uzak olan bir durum. Çünkü ammine bir o müftüne fetva sormaz. Bu vakaya muhalif. Bilakis beldesinde veya topluluğunda fetvayla malum olan bir. Tamam, herkese fetva sormuyor ki, değil mi? Halktan birisi. Yani hoca olduğu malum olan birincisi. İkincisi de kendisinin de itibar ettiği. Hoca olarak da itibar ediyor. Tamam, mesela bazı yerlerde hocalar var ama hocalara halk itibar etmediği için ondan gidip fetva sormuyorlar. Tamam. İşte Türkiye'de hoca cami imamına gidip sorar ama belki komşusu olduğu işte büyük bir şeyh vardır ama ondan sormaz. Çünkü ona itibar edemiyor. Tanımadığı için, güvenmediği için veyahut da başka bir milletten olduğu için vesaire. Ona sormuyor. Bak, kimi soruyor? Tercih ediyor. Yani hoca olarak bildiğini ve yani güvendiğini. Dolayısıyla hani o vaka, yani o iddia, o şüphe, yani şimdi ami yani bir bundan soracak, yani önüne gelen hocadan soracak, kafası karışacak, ibadet ne yapacağını şaşıracak. Yani bu vakada böyle bir durum yok ki. Vakada gerçek değil. Ancak bazı nadir durumlarda aslen fetva sorduğu alime ulaşamadığı durumda, mesela olabilir. Yani o aslında hep hocaya soruyor, cami imamına, ama gitti baktı ki cami imamı yok. Ve acilen cevap lazım geliyor. Aklına geliyor, diyor ki ya bizim komşu da, hani o da hoca yani. Hadi gidip bari ona sorayım diyecek belki o durumda. Yani o nadir durumda belki onu yapacak. Ha, o zaman diyor ki sorduğu alime ulaşamadığı durumda gayrisinden sorar ve bununla üzerine vacip olan yapmış olur. Tamam. Gidecek işte, o halde ona soracak, diyecek ya hocam böyle böyle bir durum oldu, nedir? O da ona cevap verecek acilen de onu yerine getirecek. Üzerine vacip olanı yaptı mı? Zikir ehline sordu. Tamam, bitti. Şayet ikinci müftünün fetvası ilkinden farklı olsa, mesela diyelim şimdi bu komşusu olan hoca o cami imamından farklı bir fetva verdi mesela. Tamam. Onu taklit etmesi ve akabinde ameli sahih olur yani her haliyle, birincisi. Çünkü üzerine vacip olanı yapmış olur. Ha, bundan sonra ya ikinci müftüye fetva sormaya devam edecektir. Mesela baktı ki ya bu hoca daha alimmiş ya. Mesela şimdi komşusu hoşuna gitti. Artık cami imamına gitmeyecek, artık komşusundan sonra zaten daha yakın. Artık ona da itibar ediyor. Hemen ondan soracak. Vaka bu yani. Dolayısıyla burada ikisi arasında, şimdi iki fetva arasında bir karışıklık oldu ya, o karışıklığı öyle terk edecek. Artık ondan sormayacak yani cami imamından. Zaten komşusundan soracak. Dolayısıyla zaten artık bir karışıklık hali olmayacak. Veyahut da ama veya ilk müftüye ulaşması mümkün ise ona dönecektir ve farklı fetvayı ona soracaktır. Değil mi? Mesela tamam ona gitti sordu. Sonra ama yine de kalbine çok da yatmadı ama dedi yani hoca şeyhtir yani daha iyi benden daha iyi biliyor. Yaptı. Ameli sahih mi? Sahih. Çünkü üzerine düşeni yaptı şeran. Ha sonra cami imamı nereye gittiyse geri döndü. Bu sefer ona gidecek. Diyecek yani böyle böyle bir olay oldu hocam. Yani işte biz de sen yoktun biz de gittik falan falan sorduk. O da diyecek ki o zaman ne diyecek o? O da o da fetvayı kendisine izah edecek. O cami de diyecek ki ya bak evet böyle böyle o muhtemelin falan falan mezheptendir böyle böyle. Yani izah edecek. Yani el muhim burada cevap yönü mahiyeti nedir? Yani bu şimdi ami dininde fitneye düştü mü? Evet. Yani vakada böyle bir durum yok aslında. Yani dolayısıyla yani bir amiyi bir mezheple de yani ilzam etmenin yani işte bunun için maslahat da aslen hani maslahatı delil getirsen maslahat da aslen yani bu bahiste delil olmaz. Ha başka bahisler var. Onlar inşallah gelecek sefere artık onu nasıl yapayım? Zaten size dün dedim bu kitabı inşallah tamam haftaya kadar okuyun. Haftaya inşallah bunu önce bir bitirelim. Önce bunu bitirelim. Ondan sonra diğer kitapları okuyacağız. Yani gelecek hafta inşallah bu konuyu bitirmeye bitireceğiz inşallah bu taklit mezhep meselesini ki ondan sonraki haftaya diğer kitaba başlayalım inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa